Merhaba, bugün yine çok önemli bir konuya, iklim değişikliğine odaklanıyoruz.
Evet, biliyorsun küresel sıcaklıklar sanayi öncesine göre şimdiden 1,2 derece artmış durumda.
Aynen. Ve Paris Anlaşması gibi hedefler olsa da asıl mesele o hedeflere nasıl ulaşılacağı, yani emisyonları fiilen nasıl azaltacağımız.
İşte tam bu noktada hükümetlerin sıkça başvurduğu iki araç öne çıkıyor: karbon vergisi ve emisyon ticareti sistemi, yani ETS.
Biz de senin için hazırladığımız bu incelemede bu iki aracın gerçekten ne kadar işe yaradığına bakacağız. Elimizde sağlam bir kaynak var bunun için.
Evet, OECD ülkelerinde 2002-2023 arasını kapsayan, bu politikaların CO2 emisyonlarına etkisini inceleyen akademik bir çalışma.
Güney Kore veri eksiği nedeniyle dışarıda bırakılmış sanırım.
Doğru. Amacımız da bu çalışmanın bulgularını, yöntemini, sonuçlarını senin için anlaşılır kılmak. Yani bu politikalar işe yarıyor mu, yaramıyor mu, nasıl yarıyor?
Harika. O zaman başlayalım. Neden karbonu fiyatlandırıyoruz? Temel mantık ne?
Temel mantık aslında basit. Kaynağımız da BM verilerine dayanarak söylüyor. Sera gazı emisyonlarının çok büyük bir kısmı, özellikle CO2'nin neredeyse tamamı, fosil yakıtların, yani kömürün, petrolün, doğal gazın yakılmasından geliyor.
İklim değişikliğiyle mücadele içinde bu yakıtların kullanımını azaltmamız gerekiyor.
İşte aynen öyle. Karbon fiyatlandırması da bunu hedefliyor. Yani kirliliği daha pahalı hale getiriyor.
Anladım. Kirleten öder prensibi gibi bir şey.
Kesinlikle. İlk araç karbon vergisi. Çok net. Yaktığın yakıt ne kadar çok karbon salıyorsa o kadar vergi ödüyorsun. Kömürü en başta, sonra petrol, sonra gaz.
Bu da insanları ve şirketleri daha temiz alternatiflere itiyor, öyle mi?
İtmesi bekleniyor, evet. Bir de kaynakta çifte getiri diye bir şeyden bahsediliyor. Yani hem emisyon azalıyor hem de devletin kasasına giren o vergiyle mesela yeşil projeler desteklenebilir ya da düşük gelirli kesimin yükü hafifletilebilir.
Mantıklı. İkinci araçta emisyon ticareti sistemi ETS demiştin. O nasıl çalışıyor peki?
ETS'nin mantığı biraz daha farklı. Sınırla ve ticaret yap. Devlet önce diyor ki tüm ekonomi ya da şu sektörler toplamda en fazla bu kadar salım yapabilir.
Bir tavan koyuyor.
Tamam. Sonra bu tavanı şirketlere ya dağıtıyor ya da satıyor. Emisyon izni olarak düşün bunu. Eğer bir şirket aldığı izinden daha az salım yaparsa aradaki farkı, yani fazla izinlerini satabiliyor.
Vay, yani emisyon azaltmak karlı hale geliyor.
Aynen öyle. Ya da tersi, eğer izninden fazla salım yapacaksa piyasadan başkasının fazla iznini satın almak zorunda kalıyor. Bu da ek bir maliyet demek.
Anladım. ETS miktarı daha net kontrol ediyor gibi, vergi ise fiyatı belirliyor sanki.
Kabaca evet. ETS'de toplam miktar belli, tavan var. Vergi ise fiyat sinyalini daha öngörülebilir kılıyor genelde. İkisinin de kendine göre avantajları, zorlukları var tabii.
Peki Türkiye olarak biz neredeyiz bu resimde? Bizim emisyon durumumuz ve politikalarımız ne alemde?
Çalışmadaki verilere göre Türkiye'nin CO2 emisyonları 1990'dan 2023'e neredeyse 3'e katlanmış. 155 milyon tondan 438 milyon tona çıkmış.
Ciddi bir artış.
Evet, enerji talebimiz artıyor ve hala büyük ölçüde kömür ve doğalgaza bağımlıyız. Paris hedefimiz var ama kaynak diyor ki henüz tam işleyen bir karbon vergimiz ya da ulusal ETS sistemimiz yok. Daha çok hazırlık aşamasındayız.
Bir de Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi meselesi var, değil mi? SKDM. O bizi nasıl etkileyebilir?
Evet, o önemli. AB diyor ki benim ülkeme mal satarken eğer üretimde çok karbon saldıysan ve bunun için kendi ülkende bir bedel ödemediysen sınırımda senden bir vergi alırım.
Yani bizim ihracatçılarımızı etkileyecek bir durum.
Özellikle çimento, demir, çelik gibi karbon yoğun sektörler için kaynakta bir başka çalışmaya atıfla bunu belirtiyor. Bu durum Türkiye'ye kendi karbon fiyatlandırma mekanizmalarını kurma konusunda daha da teşvik edebilir tabii.
Anlıyorum. Konu hem içeride hem dışarıda önemli yani. Peki, gelelim şimdi bu çalışmanın kalbine. Bu politikaların etkisini nasıl ölçmüşler? İşin mutfağına giriyoruz biraz.
Girelim bakalım. Teknik ama basit anlatmaya çalışacağım. Araştırmacılar ekonometrik bir model kurmuşlar. Şöyle düşün, bir sürü OECD ülkesinin yıllık CO2 emisyon verisini alıyorlar.
Tamam, bağımlı değişken bu yani. Neyin değiştiğini anlamaya çalıştıkları şey.
Aynen. Sonra bakıyorlar bu emisyon değişimini ne etkiliyor? İki ana politika değişkeni var tabii. Karbon vergisi, CTX ve ETS.
Vergi için nasıl bir veri kullanmışlar? Her ülkenin vergi oranı farklıdır.
İşte orada bir zorluk var. Doğrudan karşılaştırılabilir bir vergi oranı bulmak zor olduğu için bir temsili gösterge, yani proxy kullanmışlar. Fosil yakıt vergilerinden elde edilen gelirin milli gelire oranını almışlar. Yani bu oran arttıkça vergi yükü artıyor gibi düşünebiliriz.
Anladım. Peki ETS için?
ETS daha basit. Bir ülkede ETS aktifse o yıl için bir, değilse sıfır değeri veren bir kukla değişken kullanmışlar.
Ama emisyonları sadece bu politikalar etkilemez ki. Ekonominin durumu, sanayi, enerji kaynakları, bunlar ne olacak?
Çok haklısın. İşte o yüzden modele kontrol değişkenleri eklemişler. Bunlar nedir? Ülkenin zenginliği, kişi başına GSYH, ekonomide tarımın ve sanayinin payı, bir de enerji üretiminde alternatif ve nükleer kaynakların payı.
Yani bu diğer faktörlerin etkisini dışarıda bırakıp vergini ve ETS'nin saf etkisini görmeye çalışıyorlar.
Aynen öyle. Ama iş burada bitmiyor. Analize geçmeden önce bir sürü test yapmışlar. Kaynakta tablo 4'ten 7'ye kadar görünüyor.
Evet, o testler biraz göz korkutucu duruyor. Ne işe yarıyor onlar? Basitçe anlatabilir misin?
Tabii. Aslında amaçları kullanacakları analiz yönteminin doğru olduğundan emin olmak. Şöyle düşün, birincisi ülkeler birbirinden etkilenir mi? Mesela Almanya'da bir şey olsa Fransa etkilenir mi? Buna yatay kesit bağımlılığı diyorlar. Testler tablo 4 evet etkilenir demiş. Yani ülkeler izole değil.
Mantıklı. Birbirlerine bağlılar ekonomik olarak.
İkincisi, acaba bu politikaların etkisi her ülkede aynı mı? Yoksa Almanya'da farklı, İtalya'da farklı mı işliyor? Buna da eğim heterojenliği deniyor. Testler tablo 5, hayır aynı değil, farklılık gösteriyor demiş.
Bu da önemli. Demek ki tek bir formül herkese uymuyor.
Aynen. Üçüncüsü, bu emisyon, gelir, vergi gibi değişkenler zamanla sabit mi kalıyor yoksa bir trend mi izliyor? Birim kök testi, tablo 6 buna bakmış. Çoğunun zamanla değiştiğini ama farkları alınınca durağanlaştığını bulmuşlar.
Yani uzun vadede bir dengeye yönelim olabilir demek mi bu?
Gibi. Ve son olarak, peki bu değişkenler, emisyon, vergi, ETS, GST, HBS, uzun vadede birlikte hareket ediyor mu? Aralarında kalıcı bir ilişki var mı? Buna da eş bütünleşme testi, tablo 7 bakmış ve evet, var demiş.
Anladım. Bütün bu teknik testler bize ne söylüyor peki? Sonuçta hangi analiz yöntemini seçmişler?
İşte bu testler sayesinde şunu görmüşler. Hem ülkeler arası etkileşim var, hem de politikaların etkisi ülkeden ülkeye değişiyor. Bu yüzden bu iki özelliği de dikkate alabilen daha gelişmiş bir yöntem olan ortalama grup, mean grup, MG tahmincisini kullanmışlar. Tablo 8.
Ortalama grup nasıl çalışıyor?
Şöyle özetleyeyim. Her ülke için ayrı ayrı katsayıları tahmin ediyor, sonra bu katsayıların basitçe ortalamasını alıyor. Böylece hem ülke farklılıklarını göz ardı etmiş oluyor, hem de genel bir uzun dönem eğilimi ortaya koyabiliyor, daha güvenilir sonuç veriyor bu durumda.
Tamam, yöntemi anladık sanırım. Bayağı detaylı çalışmışlar. Şimdi gelelim en merak edilen yere, sonuçlar. Ne bulmuşlar? Bu politikalar işe yarıyor mu? Tablo 8'e bakıyoruz, değil mi?
Evet, tablo 8'e ve özellikle LR yani uzun dönem, long run sonuçlarına bakalım önce. Ve cevap evet, çalışmanın en net bulgusu bu. Uzun vadede hem karbon vergisi yani o temsili gösterge hem de ETS sistemi CO2 emisyonlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaltıyor.
Katsayılar negatif çıkmış yani.
Aynen, CTX için eksi 0,0123, ETS için eksi 0,0192. Ve yanlarındaki yıldızlar ve yıldız bu etkinin tesadüfi olmadığını, istatistiksel olarak güvenilir olduğunu gösteriyor. Yani çalışmanın en baştaki hipotezleri doğrulanmış. Bu politikalar uzun vadede gerçekten etkili.
Bu harika bir haber aslında. Peki ya diğer faktörler, sanayi, temiz enerji, onların etkisi ne olmuş uzun vadede?
Orada da beklenen sonuçlar var. Sanayi katma değerindeki elan ind, artış, emisyonları anlamlı bir şekilde artırıyor. Katsayısı pozitif, 0.3478 ve anlamlı, yıldız. Sanayileşmenin bir bedeli var yani.
Ama temiz enerji tarafı?
Orası da olumlu. Enerji üretiminde alternatif ve nükleer kaynakların payı arttıkça emisyonlar güçlü ve anlamlı bir şekilde azalıyor. Katsayısı negatif, -0.0362 ve anlamlı.
Temiz enerjiye geçişin önemi çok net.
Tabloda bir de GSHH ve tarım var. Onların katsayıları anlamsız çıkmış uzun dönemde. Bu nasıl yorumlanmalı?
Evet, bu ilginç bir bulgu. Bu çalışmanın özelinde bu OECD ülkeleri için uzun vadede kişi başına gelir LNGDP ve tarımsal katma değerinin LNAGR'nin CO2 emisyonları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunamamış.
Neden olabilir sence? Büyüme emisyonu artırmaz mı normalde?
Birkaç sebebi olabilir. Belki bu ülkeler artık ekonomik olarak büyürken emisyonlarını arttırmamaya başlamıştır. Buna decoupling deniyor. Ya da sanayi yapısı, enerji dönüşümü ve uygulanan politikaların etkisi o kadar baskın ki GSHH'nın tek başına etkisi istatistiksel olarak ayrışmıyor. Ama dediğim gibi bu sadece bu çalışmanın bulgusu.
Anladım.
Uzun vadede durum bu. Politikalar işe yarıyor, sanayi arttırıyor, temiz enerji azaltıyor. Peki ya kısa dönemde? Bu politikaları uygulamaya başlar başlamaz bir düşüş görüyor muyuz?
İşte kısa dönem, eser short run sonuçları biraz daha farklı bir hikaye anlatıyor. Orada hata düzeltme katsayısı, ECD bir terim var. Bu sistem uzun dönem dengesinden saptığında ne hızla o dengeye geri döndüğünü gösteriyor.
Ne çıkmış o katsayı?
Negatif, -0.86 çıkmış. Yani bir dengeye dönüş eğilimi var ama değeri küçük ve anlamlılığı da sınırda. Bu demek oluyor ki dengeye dönüş oldukça yavaş, yani emisyonlar kısa vadede geçmiş alışkanlıklarına bağlı kalma eğiliminde bir atalet var.
Yani hemen mucize beklememek lazım. Peki kısa dönemde verginin, ETS'nin, ekonominin falan doğrudan bir etkisi var mı?
İşte o da yok. Kısa dönem katsayılarına bakarsan ne karbon vergisinin, ne ETS'nin, ne GSH'ın, ne de diğer değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak anlamlı değil.
Bu ne anlama geliyor peki? Kısa vadede hiçbir işe yaramıyorlar mı?
Tam olarak öyle değil. Daha çok şunu gösteriyor. Bu politikaların ve ekonomik değişimlerin etkileri bir günde ortaya çıkmıyor. Zamanla birikiyor, yapısal dönüşümler gerektiriyor, asıl meyvelerini uzun vadede veriyorlar. Yani çalışmanın üçüncü hipotezi de desteklenmiş oluyor. Kısa vadede etki sınırlı, uzun vadede belirginleşiyor.
Peki bu bulgular daha önce yapılmış başka çalışmalarla uyumlu mu? Literatür genel olarak ne diyor bu konuda?
Evet, oldukça uyumlu. Kaynakta da bazı örneklere atıf yapılmış. Mesela İsveç'te, Britanya Kolombiya'sında yapılan karbon vergisi analizleri, Çin'deki ETS denemeleri, AB ETS'nin etkileri, küresel çalışmalar genellikle benzer sonuçlara ulaşıyorlar. Karbon fiyatlandırması uzun vadede emisyonları azaltmada etkili bir araç olabiliyor.
Ama etkinin derecesi değişiyor sanırım.
Kesinlikle. Politikanın nasıl tasarlandığına, vergi oranının ne olduğuna, ETS tavanın ne kadar sıkı olduğuna, ülkenin kendi ekonomik ve enerji yapısına göre etkinin büyüklüğü değişiyor. Türkiye üzerine yapılan çalışmalar da benzer dinamiklere işaret ediyor. Yani bu çalışma var olan bilgi birikimini OECD geneli için teyit etmiş ve güçlendirmiş oluyor.
Harika. Tüm bu detaylı analizlerden sonra senin için cebe atılacak, akılda kalması gereken ana mesajlar neler bu çalışmadan ne öğrenmeliyiz?
4 ana çıkarım yapabiliriz sanırım.
Bu iş tek başına olmaz. Yani sadece vergi koydum ya da ETS kurdum demekle kalıcı emisyon azaltımı olmuyor. Üçlü bir strateji lazım. 1. Karbona bir fiyat biçmek, vergi, ETS. 2. Sanayide verimliliği arttırmak, temiz yakıtlara geçmek. 3. Enerji üretiminde temiz kaynakların, yenilenebilir nükleer vesaire payını arttırmak. Bu çalışma bu üçünün bir arada işlediğini gösteriyor.
İkinci mesaj.
İkincisi, Tasarım her şeydir. Hangi aracı seçtiğinden çok onu nasıl tasarladığın önemli. Vergi oranın ne olmalı, ETS tavanın ne kadar sıkı olmalı, elde edilen gelir nasıl kullanılacak, adil mi olacak, rekabet gücü korunacak mı? Bu detaylar başarının anahtarı.
Üçüncüsü nedir?
Üçüncüsü, herkesin yoğurt yiyişi farklı. Tek tip bir çözüm yok. Her ülkenin enerji yapısı, sanayisi, ekonomisi farklı. Politikalar bu yerel koşullara göre uyarlanmalı. Kömüre bağımlı bir ülkede işler daha zor ama belki etki de daha büyük olabilir.
Ve son olarak, sabır gerektiriyorduk demiştik.
Aynen öyle. Dördüncü mesaj bu. Bu bir maraton, 100 metre koşusu değil. Sonuçlar gösterdi ki etkiler zamanla ortaya çıkıyor. Kısa vadeli sonuçlara bakıp hemen vazgeçmemek, istikrarlı bir politika izlemek ve uzun vadeli düşünmek şart.
O zaman özetle şunu diyebilir miyiz? Eğer iklim değişikliği ile mücadele konusu seni ilgilendiriyorsa, bu çalışma bize karbon vergisi ve ETS gibi araçların potansiyel olarak işe yarayabileceğini ama bunun sihirli bir değnek olmadığını söylüyor. Başarı doğru tasarıma, diğer politikalarla verimlilik, temiz enerji desteklenmesine ve uzun vadeli bir yaklaşıma bağlı.
Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Ve belki de kapanışta üzerinde düşünmemiz için bir soru bırakabiliriz. Madem bu araçlar hem emisyonları azaltıyor hem de ciddi bir gelir yaratma potansiyeli taşıyor.
Evet.
Peki bu gelir nasıl kullanılmalı? Sadece daha fazla yeşil yatırım için mi? Yoksa bu dönüşümden olumsuz etkilenebilecek, mesela düşük gelirli haneleri, işini kaybedenleri, zorlanan sektörleri destekleyerek sosyal adaleti de sağlamak için bir fırsat mı?
Yani çevresel hedefle sosyal adaleti dengelemek, işte bu dengeyi kurmak belki de işin en kritik, en hassas noktası. Üzerine gerçekten kafa yormaya değer bir konu.
Kesinlikle.
Bu derinlemesine analizi senin için hazırladık. Umarız bu önemli ve karmaşık konuda bazı noktaları netleştirmeye yardımcı olmuştur.